Kitabın adı 11. Yazıt. Yazan Wilbur Smith. 25. ayrım. Kampa döndüklerinde bunu yapmamaları için uyarılmış oldukları halde Meren ve bütün diğer adamlar şaşkınlık içinde Fen'e baktılar. Meren, "Tatlı isis, o bizden biri olmuş," diye bağırdı. Öyle davransa bile artık bir vahşi değil, Mısırlı. Koşup eğer çantasına baktı ve bulduğu tuniği Tayita'ya getirdi. "Temiz sayılır," dedi. "Bununla daha iyi görünür." Fen giysiye zehirli bir yılanmış gibi bakıyordu. Çıplaklığa alışıktı ve Tayita tuniği başından aşağı geçirirken kaçmaya çalıştı. Bayağı sabır gerekti ama sonunda Tayita onu giydirmeyi başardı. Tunik çok büyüktü ve neredeyse ayak bileklerine kadar iniyordu. Ama adamlar etrafına toplanıp hayranlıklarını ve onaylarını dile getirince küçük kız biraz keyiflendi. Ne de olsa özünde kadın diyen Tayita gülümsüyordu. Meren, "Sahiden de öyle," deyip tekrar eğer çantasına gitti. Güzel renkli bir kurdele bulup getirdi ve Fen'e verdi. Kadınları seven Meren her zaman yanında böyle şeyler taşırdı. Bunlar, yollarda tanıştığı karşı cins üyeleriyle çabuk yakınlaşmasını sağlardı. Tuniğin yerlere sürünmemesi için kurdeleyi kemer niyetine Fen'in beline bağladı. Fen başını eğip kurdelenin yarattığı etkiyi görmeye çalıştı. "Şu haline de bakın." Herkes gülümsüyordu. "Bu kadar çirkin olması ne yazık." Tayita, "O değişecek," diye söz verdi ve onun diğer yaşamında ne kadar güzel olduğunu düşündü. Ertesi sabah öğlene kadar ölü Luo'ların cesetleri çürümüş ve şişmişti. Koku uzaktan bile o kadar rahatsız ediciydi ki kamplarının yerini değiştirmek zorunda kaldılar. Kampı sökmeden önce Tayita, Nontu'yu orada bıraktıkları atları ve adamları getirmek üzere papirüslere yolladı. Sonra Meren ile ikisi yakaladıkları Luo kadınlarını görmeye gittiler. Kadınlar hala köyün ortasında çıplak ve perişan bir şekilde iplerle birbirlerine bağlı tutuluyordu. "Onları yanımıza alamayız," diye belirtti Meren. "Artık işimize yaramazlar. Erkeklere hizmet bile edemez bu hayvanlar. Onlardan kurtulmamız gerek. Yardım için gidip adamlarından bazılarını alayım mı? Fazla uzun sürmez." Kılıcını çekti. Tayita, "Bırakın gitsinler," diye emretti. Meren hayretle ona baktı. "Bu akıllıca olmaz büyücü. Bataklıkların arasında başka adamlarını bulup yine atlarımızı çalabilirler." Tayita, "Bırakın gitsinler," diye tekrarladı. El ve ayak bileklerindeki bağlar kesilince kadınlar kaçma girişiminde bulunmadı. Nakanto korkunç tehditlerle dolu bir konuşma yapmak zorunda kaldı. Sonra da ağlayıp zırlayan kadınları mızrağıyla dürtüp artlarından savaş çığlıkları atarak çocuklarıyla birlikte ormana doğru sürdü. Atları yedeklerini alıp bataklığın iki fersah ötesine gittiler ve ağaçların gölgesinde yeniden kamp kurdular. Karanlık çöker çökmez uçuşmaya başlayan sinekler de hiç merhamet göstermeden onlara eziyet etmeye başladı. Bir gün sonra Nontu, kurtulan diğer adamlar ve geri kalan atlarla bataklıktan çıka geldi. Nöbette olan Shabako, Tayita ile Meren'e rapor vermeye geldi. Haber iyi değildi. Ayrıldıklarından bu yana 5 asker daha ölmüştü ve bütün diğerleri, Shabako da dahil, o kadar hasta ve güçsüzdü ki yardım almadan atlarına bile zor biniyorlardı. Atların da daha iyi durumda olduğu söylenemezdi. Bataklık otları ve su bitkileri besin değeri olarak yararsızdı ve bazı adamlar sulardan bağırsak paraziti kapmışlardı. Dışkılarında kıvranan beyaz kurtçuklar ve asalak larvaları oluyordu. Bu berbat yerde kalırsak çok daha fazla adam ve at kaybedeceğimizden korkuyorum, diye dertlendi Tayita. Otlar ekşi ve keskin. Atlar bunları yemeye devam ederlerse düzelemezler. Kara buğday stoğumuz da neredeyse tükenmek üzere. Hayvanları bırak, insanlara bile zor yeter. Hastaların iyileşmesi için daha verimli bir çevre bulmalıyız. Nokantu'yu yanına çağırıp, "Yakınlarda daha yüksek bir yer var mı?" diye sordu. Nakanto cevap vermeden önce kuzenine danıştı. "Doğuya doğru birçok gün gidilirse orada bir dizi tepeler var. Otları tatlıdır, akşamları da dağlardan güzel bir meltem eser. Sıcak mevsimde biz sığırlarımızı burada otlatmayız," dedi. "Bize yolu gösterin," dedi Taita. Ertesi sabah erkenden yola çıktılar. Taita duman yelinin sırtına bindikten sonra uzanıp Fen'in kolunu tuttu ve kızı da terkisine aldı. Duruşundan bu deneyimin onu dehşete düşürdüğü belliydi. Ama iki koluyla Taita'nın beline sarılıp yüzünü de sırtına gömdü ve küçük bir kene gibi yapıştı. Taita yatıştırıcı bir sesle onunla konuşmaya başladı ve daha bir fersah gitmeden küçük kız kollarını gevşetip bulunduğu yüksek yerden etrafı seyreder hale geldi. Bir fersah daha gittikten sonra neşe ve ilgiyle cıvıldamaya başlamıştı. Eğer Taita hemen cevap vermezse minik yumruğuyla sırtına vuruyor ve "Taita, Taita!" diye bağırmaya başlıyordu. Sonra da ilgisini çeken her neyse onu gösterip "Ne?" diye soruyordu. Taita "Ağaç!" diye yanıt veriyordu veya "At!" veya "Kuş, koca kuş." Kız da "Koca kuş" diye tekrarlıyordu. Çabuk öğreniyordu ve kulağı iyiydi. Aynı sesi ve vurguyu yapması için bir iki tekrar yetiyordu. Bir kez öğrendiğini de bir daha unutmuyordu. Üçüncü gün kelimeleri basit cümleler haline sokmaya başlamıştı. "Koca kuş uçar, koca kuş hızlı uçar." "Evet, evet. Çok zekisin Fen," dedi Taita. "Sanki eskiden bildiğin ama unuttuğun şeyleri hatırlıyor gibisin." Sonra dönüp kısrağın peşinden gelen Taya, yani kasırgaya baktı. "Küçük at hızlı gidiyor." Tay Fen'i büyülüyordu. Kasırga adı ona zor geldiği için ona minik at diyordu. Kamp kurmak üzere hayvanlardan indikleri anda "Gel küçük at!" diye bağırıyordu. Tay da onun arkadaşlığından hoşnut gibiydi. Koşarak geliyor ve Fen'in bir kolunu boynuna dolayıp döl yatağında yatan ikizler gibi ona yapışmasına ses çıkarmıyordu. Fen adamların öteki atlara kara buğday verdiğini görünce biraz aşırıp o da Tay'a uzatmış ve yemeyince de sinirlenmişti. "Kötü at!" diye payladı Tay'ı. "Kötü küçük at!" Ona kurdeleyi veren ve gözünde değeri yükselen Meren'den başlayarak bütün adamların adlarını öğrenmişti. Ötekiler de onun dikkatini çekmek için yarışıyordu. Mütevazı tayınlarının en iyi yerlerini ona ayırıyor, yürürken söyledikleri marşların sözlerini öğretiyorlardı. İşin içine açık saçık sözler de girmeye başlayınca Taita buna son verdi. Ona küçük hediyeler, mesela parlak tüyler, kirpi dikenleri, geçtikleri nehir yataklarından topladıkları güzel taşlar veriyorlardı. Fakat birlik ağır ilerliyordu. Ne adamlar ne de atlar bütün bir günü yürüyerek geçiremiyordu. Geç çıkıyor, erken duruyorlar, sık sık mola veriyorlardı. Bataklık hastalığından 3 asker daha ölmüştü ve diğerleri arkadaşlarının mezarlarını bile zor kazmışlardı. Atlar arasında en iyi durumda olan duman yeli ile Tayı'ydı. Kısrağın arka bacağındaki mızrak yaraları tamamen iyileşmişti ve sütü de kesilmediği için hala kasırgayı emzirebiliyordu. Bir öğleden sonra sıcaktan ve tozdan oluşan pustan ufuk görünmez olunca kamp kurdular. Şafakta gecenin soğuğu havayı temizlemişti ve uzaktaki tepelerin alçak mavi çizgisi görülebiliyordu. O tarafa doğru gittikçe tepeler büyüdü ve ayrıntılar çok daha çekici görünmeye başladı. Bataklıktan ayrılışlarının 8. gününde büyük bir dağ kitlesinin eteklerine ulaşmışlardı. Yamaçlar seyrek ormanlarla kaplıydı ve aralarındaki yarıklardan çağlayanlar dökülüyordu. Bir suyun kenarından güçlükle tırmandılar ve sonunda muazzam bir platoya eriştiler. Burada hava daha taze ve serindi. Ciğerlerine zevkle bu havayı doldurup etraflarına bakındılar. yemyeşil savanalarda yer alan güzel korular gördüler. Otlaklarda antilop ve zebra sürüleri otlanıyordu. Ortada insan varlığına dair bir iz yoktu. Büyüleyici ve davetkar bir doğa kesitiydi. Tayita her konuyu titizlikle hesaba katarak bir kamp yeri seçti. Rüzgarın ve güneşin yönünü, akarsuyun yakınlığını, atların otlanacağı yeri ince ince tarttı. Direkler ve çatı olarak kullanacakları otlar kesip rahatça kulübeler inşa ettiler. Ucu sivriltilmiş iri kazıklarla yaşam alanlarının çevresine bir çit diktiler. Alanın ucunda da atlar ve katırlar için ayrı bir bölme oluşturdular. Gündüz otlattıkları hayvanları, geceleri avlanan aslanlardan ve vahşi insanlardan korumak için buraya alıyorlardı. Akarsuyun kıyısındaki verimli ve zengin toprağı bitkilerden temizlemeyip kabarttılar. Otlanan hayvanlardan korumak için etrafını yine çalılarla ve direklerle çevirdiler. Tayita bütün çuvalları tek tek elden geçirip auralarına bakarak sağlıklı kara buğday tohumlarını ayırdı. Ölmüş veya bozulmuş olanları attı. Sonra kabarttıkları toprağa bunları ektiler ve Tayita tohum yataklarını nehir suyuyla sulamak için bir su dolabı imal etti. Birkaç gün içinde topraktan ilk yeşil fideler çıkmaya başladı. Birkaç aya kadar da ilk ürünü alabileceklerdi. Meren ekili alanların başında sürekli bir nöbet düzeni oluşturdu. Trampetlerle silahlanan askerler atları ve vahşi maymunları kovmak üzere nöbet tutacaklardı. Dış çitin etrafında gece gündüz yanar vaziyette tuttukları ateşler vardı. Her sabah atlarla katırlar bereketli otlaklarda otlatılıyordu. Hayvanlar kısa sürede güçlerini kazanmaya başlamışlardı. Platoda eğlence de boldu. Meren birkaç günde bir yanına avcılarını alarak ava çıkıyor ve bol bol antilop ve yabani kuşla dönüyordu. Sazdan ördükleri balık tuzaklarını da nehir göletlerinin başına yerleştirmişlerdi. Balık boldu ve adamlar her gece taze et ve balık ziyafeti yapıyorlardı. Fen'in ete karşı iştahını hepsi şaşırtmaktaydı. Tayita, platoda yetişen ağaçların, fundaların ve bitkilerin çoğuna aşinaydı. Bunlarla Etiyopya yaylalarında geçirdiği yıllarda karşılaşmıştı. Besleyici olanları yiyecek aramaya giden gruplara gösteriyordu ve onun rehberliğinde nehir kıyılarından ıspanak topluyorlardı. Ayrıca bol bol yetişen sütleyen bitkilerinin köklerini de çıkarıyor ve kara buğday yerine kaynatıyorlardı. Her sabah serin ve güzel bir havada Tayita ile Fen ormana gidip sepetler dolusu yaprak, böğürtlen, kök ve ilaç olarak işe yarayan yaş ağaç kabukları topluyorlardı. Hava fazla sıcak olunca kampa dönüp topladıklarının bazılarını kaynatıyor, bazılarını güneşte kurumaya bırakıyor, bazılarını da dövüp macun ya da toz haline getiriyorlardı. Hazırladıkları ilaçlarla Tayita adamların ve atların hastalıklarını tedavi ediyordu. Özellikle dikenli çalılardan birini kaynatınca öyle acı bir öz ortaya çıkıyordu ki insanın gözü yanıyor, nefesi kesiliyordu. Tayita hala bataklık hastalığından kıvranmakta olanlara bu ilaçtan bol bol veriyordu. Fen de hastaların başında durup acıdan kıvranırken cesaret vermeye çalışıyordu. İyi Şabako, akıllı Şabako, kimse onun tatlı sözlerine direnemiyordu. Acı ilacı itiraz etmeden uyutuyorlardı. Tedavi hem çabuk hem de kesin sonuç veriyordu. Tayita dövülüp toz haline getirilmiş ağaç kabuklarıyla ne olduğu bilinmeyen küçük bir fundalığın tohumlarını karıştırıp öyle güçlü bir müsil yaptı ki bağırsakları taş gibi görünen Nakanto ilacı kullandıktan sonra büyük bir mutluluk yaşadı. Her gün gelip ilaç istemeye başlayınca Tayita 3 günde birle sınırlamak zorunda kaldı. İştahlı olmasına rağmen Fen kilo alamıyordu. Karnı şiş ve gergin duruyordu. Tayita ona da kaynatılmış köklerden bir ilaç hazırladı. Fen de hazırlıklara yardım etti. Sonra içmesi için uzatınca küçük kız bir yudum alıp kaçmaya çalıştı. Hızlıydı ama Tayita da hazırlıklıydı. Aralarındaki mücadele neredeyse 2 gün sürdü. Adamlar kimin kazanacağına dair iddiaya girmişlerdi. Sonunda Tayita kazandı ve Wefen, Tayita'nın psişik müdahalesine gerek kalmadan ilacını içti. Tayita ona bunu yapmak istemiyordu zaten. Küçük kız ertesi güne kadar somurtmaya devam etti. Ama dış kısımda neredeyse kafası kadar bir bağırsak kurduğu topağı görünce hayretler içinde kaldı. Bu yaptığından çok gururlandı ve başta Tayita olmak üzere herkese gösterdi. Hepsi uygun bir şekilde etkilenmiş gibi davranıp yüksek sesle Fen'in aslında ne kadar akıllı ve cesur bir kız olduğunu söylediler. Birkaç gün içinde karnı normal haline döndü ve kollarıyla bacakları tombullaştı. Fiziksel gelişimi şaşırtıcıydı. Birkaç ay içinde yaşıtı olan kızların birkaç yılda göstereceği gelişmeyi göstermişti. Tayita onun gözünün önünde büyüyüp çiçek açtığını düşünüyordu. O normal bir çocuk değil diye kendini açıkladı. Bir tanrıçanın ve kraliçenin yeniden doğmuş hali. Eğer bu konuda en küçük bir kuşkuya kapılmış olsa, iç gözünü açıp onun aurasına bakması yeterdi. İlahi bir görkemi vardı. Tayita, "O güzelim tebessümün atları irkiltecek artık," dedi ve Fen geniş bir gülümsemeyle bir zamanlar kara olan dişlerini gösterdi. Sonunda boya solmuş ve dişleri bembeyaz olmuştu. Tayita ona yeşil bir dal seçip lifli ucunu çiğneyerek yeni dişlerini fırçalamayı ve nefesini tatlılaştırmayı öğretti. Küçük kız bu tadı sevdi ve günlük fırçalama işini asla ihmal etmez oldu. Dile hakimiyeti berbattan idare edere, sonra iyiye ve sonunda da mükemmel oldu. Kelime bilgisi arttı, duygularını ifade etmek veya bir nesneyi tam olarak tarif etmek için en uygun kelimeleri seçebiliyordu. Kısa süre sonra Tayita ile kelime oyunları oynayabilir duruma geldi. Yarattığı kafiyeler, bilmeceler ve cinaslar Tayita'yı büyülüyordu. Fen öğrenmeye açtı. Zihnini meşgul edecek bir şey olmayınca sıkılıp huysuzlaşıyordu. Tayita ona bir görev verdiği zaman tatlı ve uysal oluyordu. Neredeyse her gün Tayita'nın ona yeni uğraşlar bulması gerekmekteydi. Nehir kıyısından sağladığı kille yazı tabletleri yaptı ve ona hiyeroglif öğretmeye başladı. Kulübelerinin önündeki sert kilede bir bao tahtası çizmiş ve piyon olarak renkli taşlar bulmuştu. Birkaç gün içinde Fen, oyunun temel kurallarını öğrendi ve daha ileri oyunlar olan 7 kuralı ile kale yapma oyunlarına geçti. Unutulmaz bir günde 4 parti düz oyundan 3'ünde Meren'i yenerek onu seyredenler arasında olay konusu yaptı. Tayita dikenli çöven otunun külleriyle avcıların getirdiği hayvanların yağından bir tür sabun elde etmişti. Düzenli olarak kullandıkları bu sabun, Fen'in bedenindeki son boya kalıntılarını ve onu evlat edinen Luo annesinin güzelleşsin diye uyguladığı diğer inatçı lekeleri de çıkardı. Tayita'nın etkili merhemi ve ısrarlı mücadelesiyle son haşeratlarında kökü kazınmıştı. Isırıkları da zamanla tamamen iyileşti ve yerleri kayboldu. Fen'in cildi ipeksi ve lekesiz bir hal aldı. Güneş vurduğu zaman amber gibi parlıyordu. Saçı uzayıp kulaklarını örttü ve parlak bir taca dönüştü. Hala koyu yeşil ve kocaman olan gözleri artık diğer hatlarının önüne çıkmıyor, onları tamamlayıp zenginleştiriyordu. Fen, Tayita'nın gözünün önünde öteki hayatındaki kadar güzelleşmekteydi. Ona bakarken veya geceleri yanındaki şilteden yumuşak nefeslerini dinlerken duyduğu mutluluğu, geleceğin neler getireceği korkusu gölgeliyordu. Önlerindeki birkaç yıl içinde onun bir kadın olacağını ve içgüdülerinin kendisinin veremeyeceği bazı şeyler isteyeceğini biliyordu. Kadınsı ihtiyaçlarını karşılayacak bir erkek bulmak için başka yerlere gidecekti. Tayita da hayatında ikinci kez onun başka birinin kollarına gidişini izlemek zorunda kalacak ve ve kayıp aşkının acısını yaşayacaktı. Kendi kendine, "Gelecek kendi başının çaresine bakar. Bugün için uyanımda. Bununla yetinmeliyim," diyor ve korkularını bir kenara atıyordu. Etrafındaki herkes onun yeni yeni filizlenen güzelliğine hayran olduğu halde Fen bunun farkında değildi. Onların övgülerine ince bir zarafet ve dostlukla karşılık veriyor ama bağımsız bir ruh olmayı sürdürüyordu. Sevgisini Tayita'ya saklıyordu. 25. ayrımın sonu, sayfa 199, devamı 26. ayrımda.